Ayrım 29.
Hayvanların embriyonlar gibi insanlarınkine denk bir statüleri ve korunma hakları olmamasına karşın bu, onları her istediğimizi yapabileceğimiz anlamına gelmez. Embriyon için geçerli olduğu gibi hayvanlara acı çektirilmesi ve başka biçimlerde mağdur edilmeleri ancak son derece acil ve güçlü nedenlerin varlığı halinde haklı gösterilebilir. Hayvanlara geçici bir acı ya da sıkıntının ötesinde bir zarar verilmesi ancak bir insanın hayatını kurtarmak ya da insanlara gelebilecek ciddi hasarları ya da acıları önlemek için kesinlikle ve su götürmez bir şekilde gerekliyse haklı görülebilir. İnsanlara gelebilecek hasarları önlemek amacıyla hayvanlara acı çektirmenin haklı olabilmesi için bu hasarın gerçekten ciddi olması gerektiğini ve örneğin bir köpeği eğitmek amacıyla dövmek gibi gereksiz yere çektirilen acıların küçük çocukları dövmenin haklı bulunabileceği kadar haklı olabileceğini vurgulamak istiyorum. Hayvanları ve diğer duyarlı yaratıkları acı çektirmeye yanlış kılan nedenlerin kişileri acı çektirmeye yanlış kılan nedenlerden farksız olduğunu unutmamalıyız. Ama kişilerin diğer duyarlı yaratıklardan farklı olarak gerekli bir acının çekilmesi gerektiğini anlayıp buna rıza gösterebilirse de hayvanlar bunu yapamazlar. Hayvanlar acıya ve eziyete rıza gösteremeyeceği için onlara bu tür zararlar verilmesi daima işkence kapsamına girer ve ancak çok önemli nedenler varsa mazur görülebilir. B. Ölülere saygı. Ölülere gösterilecek saygının daha öncelikli olduğuna karar vermemiz, onlara göstermemiz gereken asgari saygının kat kat üzerine çıkacağımız anlamına geliyorsa, canlıya saygı düşüncesiyle ölüye saygı düşüncesi arasında bir çelişki var demektir. Bu soruna transplantasyon yasasının olumlu ve olumsuz yanlarına 6. bölümde değinmiştik. Kişilere saygı konusunu tartışırken, bu saygıyı hak edenlerin kişiler yani kendi varlığına değer verebilme kapasitesine sahip varlıklar olduğunu vurgulamak gerekir. Görmüş olduğumuz gibi, kişilere saygının en önemli boyutu onların yaşama isteğine saygıdır. Çünkü diğer tüm istekler ve onların kesintisiz esenliği bu isteğe saygı gösterilmesine bağlıdır. İnsanlar ölmüş arkadaşlarına ve akrabalarına saygı göstermeyi ve başkalarının da onlara saygı göstermesini isterler. Bu iki istek ölülerden alınacak organ ve dokuları kullanarak canlıların hayatını kurtarabileceğimiz ya da ölüler üzerindeki denemelerle gelecekte insanların hayatını kurtarmanın yollarını bulabileceğimiz durumlarda birbiriyle çelişir. İnsanlar ölülere karşı geleneksel saygılarının yanı sıra henüz canlı olan ama kişi olmaktan çıkmış arkadaşlarına ve akrabalarına da saygı göstermeyi ve aynı saygıyı başkalarında da görmeyi isterler. Ölülere ya da canlı olan ama kişi olmayan insanlara karşı başka insanların zarar görmesi ve hatta ölmesi gibi sonuçları olabilecek bir saygı kavramında diretmenin hem kendi içinde tutarsız hem de ahlaksal yönden savunulamaz bir şey olduğunu iddia etmiştim. Ama önde gelen çağdaş bir filozof böyle bir saygı kavramını destekleyen bir görüş ileri sürmüştür ve söylediği şeyler üzerinde düşünmeye değer. Birbirinden farklı toplumlarda cinsiyetler arasındaki ilişkilere, evliliğe, mülkiyet hakkına ve ölülerin anılmasına egemen olan gelenek ve ritüeller temel ahlak gelenekleridir. Bunlar daima belli bir halkın ya da toplumun insan hayatına saygıyı nasıl kavradığını ve bu saygıyı hangi durumlarda göz ardı ettiğini, dolayısıyla ne gibi yerleşik ahlaksal inançlara ve yaklaşımlara sahip olduğunu gösterir. Hangisi olursa olsun bu yasaklara artık uyulmaz ve bunlara bağlı olan yaşam tarzı sadece düzeltilmekle ya da yenilenmekle kalmayıp tümden yok olursa, insan hayatını diğer doğal fenomenlerden daha fazla gözetmek için hiçbir özel neden kalmaz. Hem şair, kişilere saygı düşüncesini toplumların önemli uygulamalarına egemen olan ritüellerde ve geleneklerde somutlaşan bir şey olarak görüyor. Hem şair, yasakları ve onların koruduğu hayat tarzlarını, onların bilinen ya da varsayılan fonksiyonlarıyla ilgisiz nedenlerden dolayı saymamızın ve onaylamamızın mümkün olduğunu savunuyor. Hem şairin bu gelenek ve ritüellere saygı duyma nedeni şudur. Çünkü yasaklarıyla birlikte hayatı kavramanın bu özgün tarzı bir zamanlar doğal bir şekilde ortaya çıkmıştır ve gerek şahsım gerekse başkaları tarafından hala tümüyle doğal olarak algılanmaktadır. Eğer bu hayat tarzını reddetmek ya da onun belirleyici özelliklerini reddetmek için karşı konmaz nedenler yoksa, onu kabul etmemizi gerektiren nedenlerden biri hissedilmiş ve denenmiş doğallığıdır. Hem şairin bunu benimsemesinin diğer ve öyle görünüyor ki başta gelen nedeni ise bir bütün olarak doğal düzenin ahlak dediğimiz o koşulsuz ilgi ve saygı için uygun bir hedef oluşturduğu inancıdır. Hem şairin açıklamasında inandırıcı bir şey bulmak zordur. Bazı devirlerde doğal görünen gelenek ve ritüeller diğer dönemlerde düpedüz saçmalık gibi görünür. Üstelik bazı şeyler onu hep öyle yaptığımız için bize doğal gelebilir ama bunu yapmayı neden insanların mutluluğu, özgürlüğü ve hatta hayatı pahasına sürdürmek zorunda olduğumuz sorunu daha çetrefillidir. Bu konuda ritüelleri ve tabuları destekleyecek, onların bilinen ya da varsayılan fonksiyonlarıyla tamamen ilgisiz nedenler bulmak yerine, onların bilinen ve varsayılan fonksiyonlarına, onları yerine getirmeye devam etmenin bedeline eşit bir yarar sağlayıp sağlamadıklarını görmek için daha yakından bakmak isteyebiliriz. Eğer bunların insan hayatı ya da özgürlüğü ya da mutluluğu açısından pahalıya mal olduğu anlaşılırsa, seks tabuları ve ölüye saygı olgusu gibi, bize doğal gelmeleri gibi bir temele dayandırılmış fazladan bir zorlayıcı neden bulmaya çalışmak acınası ölçüde cılız bir çaba olur. Bir bütün olarak doğal düzene saygı duymaya gelince, bu tabii ki doğal düzenin hangi tanımının kabul edileceğine ya da doğal düzenin o anda nasıl işlemekte olduğuna bağlıdır. Eğer hastalık, kıtlık, vahşet vesaire yoluyla bilinen felaket ve kargaşa sillesini vuracaksa, saygımızın bir bölümünü pekala esirgemek isteyebiliriz. Ayrıca bir bütün olarak doğal düzene biraz çekidüzen vermemizin ona hiçbir zararı olmaz. Bu kitapta defalarca vurguladığımız gibi, tıbbın bütün amacı ve umudu da bir bakıma bundan ibarettir. Hem şaire karşı çıkma ihtiyacımız büyük ölçüde doğal hayat tarzının gelenek ve ritüellerini reddetmemiz için bırakılan açık kapının, yani bunu haklı gösterecek, karşı koymaz nedenlerin kapsamına bağlı olarak belirlenecektir. Hem şairin argümanına bütün olarak bakınca bu kapsamın son derece dar olacağı açıkça anlaşılır. Çünkü bu nedenleri genişletmek, ritüel ve geleneklere fonksiyonlarından bağımsız olarak saygı gösterme fikrini bütünüyle sakatlar. Yine de şimdi sunmak istediğim öneri belki hem şairin bıraktığı açık kapıda kendine bir yer bulabilir. Bana kalırsa yapmamız gereken şey ölülere saygı kavramını bir kenara bırakmaktan çok bu saygının neleri içerdiği konusundaki kavrayışımızı değiştirmektir. Armağan ilişkisi. Sormamız gereken soru bizim ölüler için ne yapabileceğimizden çok onların insanlık için neler yapabileceğidir. Bir başka deyişle biz canlılar ölümü ya da kişi olma halinin sona ermesini başkalarına yardımcı olmak için benzersiz bir fırsat olarak görmeliyiz. Üstelik diğer insanlara kişisel hiçbir bedel ödemeksizin neredeyse paha biçilmez değerde muazzam bir yarar sağlama fırsatıdır bu. Sırf bu faktör bile bunu kötü niyeti ya da bencilliği had safhaya vardırmış olanlar hariç herkese tavsiye etmemiz için yeterlidir. Kısacası ölülere saygı anlayışımız onların geçmişteki benliğinin en olumlu taraflarına saygı duymamızı ve bu benliği geride bırakarak ölüme ya da kişi olma sınırının ötesine geçen herkesin bedenlerinin kurtarılabilir her türlü parçasını geride kalanlara miras bırakarak bu geçişi daha anlamlı kılmasını gerektirecek biçimde değiştirilmelidir. Ölülere bu saygı anlayışına göre herhangi birinin sabık insan kardeşlerini kendi ölümünün bağışlayacağı bir yaşama ya da daha iyi yaşama şansından yoksun bırakacak kadar kötü ruhlu olduğunu düşünmek olağanüstü bir saygısızlık belirtisi sayılacaktır. Kendini bu işten istisna tutmak isteyenler son derece kötü ruhlu ve aşağılık kimseler olarak görülecek, aziz ölüleri hakkında en iyi şeylerin düşünülmesini isteyen aklı başında arkadaşları ve yakınları, ölenin bu son isteğini örtbas edecekler ve kimsenin rahmetlinin böyle adice bir son davranışla kendini ve ailesini rezil ettiğini düşünmemesini sağlayacaklardır. Böylece doku ve organ verme konusunda tercih kullanarak bu işe girme yerine tercih kullanarak bu işten ancak çıkmanın söz konusu olacağı bir sisteme geçmiş olacağız. Bu durum armağan idealini koruyacaktır ve toplumsal baskının bu uygulamayı evrenselleştireceğini umut edebiliriz. Zorlayıcı bir sistemden kaçınmanın başka bir çekici yanı da zorlayıcı bir sistemde organ vermenin bir armağan ya da son bir erdem gösterisi olarak değil de bir vergi gibi görülebilmesi ve öfke uyandırabilmesidir. Ama eğer isteğe bağlı olarak bu işten vazgeçme sisteminde de yeterli miktarda verici ölü beden bulunmazsa, riskli kişilerin ne gibi bir durumda yüz yüze kalacağını unutmamalıyız. Riskli kişiler için gerekli organları sağlamanın başka yolu kalmadığında, son çare olarak transplantasyon zorunluluğu yasasını gündeme getirme ihtimalini saklı tutmalıyız. C. Kendi kendini hasta edenler. 5. bölümde sağlık hizmetinin tahsisi açısından kişinin ahlaksal karakterinin kendisinin aleyhine ya da hatta lehine bir unsur olarak kullanılıp kullanılamayacağı sorunu üzerinde durmuştuk. Çoğu kişinin ahlaksal karakteri hakkında güvenilebilir bir karara varmanın son derece zor olduğu ve böyle bir karara varabilsek bile, örneğin mahkum olmuş katiller örneğinde olduğu gibi, zaten yeterince verilmiş cezaların üzerine fazlasını eklemenin adaletsizlik olduğu sonucuna varmıştık. Geriye kalan ve birçok kişinin insanlara sağlık hizmeti vermeyi ya da en azından sağlık hizmetinde öncelik tanımayı reddetmenin olası bir nedeni olarak gördüğü bir sorun da kendi kendini hasta edenlerdir. Kendi kendini hasta edenler sağlığa ayrılmış yetersiz kaynaklar için girişilen rekabette hiç beklemedikleri bir hastalık ya da sakatlığa uğrayanlarla aynı kefeye konmalı mıdır? Adalet. Bilerek kendini kurtarılmaya muhtaç durumuna düşürmüş birini kurtarmayı, hiçbir kabahati olmadan felaketin gelip vurduğu masum komşusuna tercih etme olasılığında ilk bakışta bir adaletsizlik var gibi gelir. Örneğin, eğer akciğer nakilleri bugün böbrek nakilleri gibi kolay ve başarılı hale gelmiş olsa ama organ vericiler de çok kıt olsa, eldeki tek akciğeri kendi akciğerini sigara içerek mahvetmiş ve aynı şeyi yeni akciğere de yapacağına dair her türlü işareti ve niyeti gösteren birine verip de yeni bir akciğeri olan gereksinimi kendi eylemlerine kesinlikle bağlı olmayan kapı komşusuna vermemekte bir yanlışlık olduğunu düşünebiliriz. Ama gerekli yoğun bakım için birbiriyle rekabet halinde olan, yamaç paraşütü yaparken boynunu kırmış biriyle, otomobil çarpması sonucunda boynu kırılmış masum bir kurbanı göz önüne getirdiğimizde de aynı adaletsizliği hisseder miyiz? Bir diğer sorun da bazı risk kaynaklarını diğerlerine tercih ediyor gibi olmamızdır. Örneğin insanların hayatını dağa tırmanarak tehlikeye atmasını, sigara içerek tehlikeye atmasını tercih ediyor gibiyizdir. Bir bakıma bunun mantıklı bir temeli olabilir. Dağcılık spor yapma olanağı vermesi açısından sağlıklı bir eylemdir ve eğer kazasız belasız tamamlanırsa her tırmanış dağcının sağlığına bir katkıdır. Öte yandan her sigara tiryakinin tabutuna çakılan bir çividir. Ama sağlığa zarar veren ya da hastalık riskini artıran çeşitli uygulamalar arasında haklı görülmesi pek kolay olmayan daha başka tercihlerimiz de vardır. Hepsinin de farklı ciddi hastalıklar için önemli birer risk faktörü olmasına karşın tembelliği oburluktan daha az, bu ikisini ise sigara içmekten daha az kınarız. Bir sorunda sağlığı etkileyen faktörlerin ve belirli hastalıklara yakalanma riski üzerinde etkili olan, tarafımızdan denetlenebilecek şeylerin çok fazla oluşudur. Her riskli eylem ya da eylemsizliğe bir yüzde rakamı vermek ve her biri için toplam riski hesaplamak mümkün olabilir. Bu sayı tedavi için başvuran adayların sıralanmasında kullanılabilir ve kendi eylemleriyle riske atılma yüzdesi en düşük olanlara öncelik tanınabilir. Kötü alışkanlıkların yalnızca hastalık riskini artırmakla kalmayıp tedavi görme şansını da azalttığı düşüncesi hem insanların girdikleri riski idrak etmelerine hem de kendilerini riske atma düzeylerini düşürmeleri için onları ikna etmeye yardımcı olabilir. Ya özgürlük ya adalet mi? Ancak burada bir ikilem vardır. Kurtarılmak için bekleyen, riskten korunmak için hayatı boyunca her türlü özeni göstermiş bir kişiyi değildi. Hayatını sırf keyfi uğruna riske sokmuş bir başkasını kurtarmak pekala bir haksızlık olabilirse de, bazıları için, belki de birçok kişi için hayat ancak kişinin tercih ettiği şekilde yaşanabilmişse yaşanmaya değer. Ve bu tercih, ayyaşlık, seks düşkünlüğü ve diğer her türlü kötü alışkanlıkla dolu yaşamanın sağlığa getireceği riskleri içerebilir. Bazı kişiler de çocuk doğurmayı, yamaç paraşütü yapmayı ya da başka yollarla riske girmeyi içeren, daha az kınanacak ama aynı derecede riskli bir yaşam tarzı seçebilir. Kimileri de riski sırf zevk için, riskin kendisini sevdikleri için seçebilirler. Tartışmamızın daha başlarında, hayat tarzı konusundaki farklı tercihleri irdelemenin yahut nasıl bir hayatın ya da hangi kararların daha değerli olduğuna karar vermeye yönelik bir görüş içeren, diğer her türlü şeyin yaratacağı haksızlıktan özenle kaçındık. Başkalarına zarar verilmemesine esas alarak, insanların farklı şeylere değer verdikleri ve hayatı da değerli buldukları şey neyse, onun peşinden gidebildiklerince değer verdikleri gerçeğine yoğunlaşmanın daha iyi olduğunu savunduk. İdeal koşullarda hayat tarzı konusundaki tercihler arasında bir yargıya varmaktan kaçınmaya ve risksiz bir hayatın her dünden riskle dolu bir hayattan daha iyi ya da yaşanmaya daha değer olduğu yargısına varmamaya devam etmeliyiz. Ama sorun elbette koşulların ideal olmamasıdır. Riskli bir hayat, bu risk hayatı ve sağlığa yönelik riskleri içerdiğinde başkalarına da zarar vermektedir. Çünkü kendi hayatımı riske sokmakla kaynaklar için rekabeti artırıyorum ve böylece riske girmeyi hiç seçmemiş ya da benim kadar yahut benim girdiğim gibi bir riske girmemeyi yeğlemiş başkalarının kurtarılma ve sağlık hizmetinden yararlanma yarışında kaybetme riskini genel anlamda artırıyorum. Bütün bunlara rağmen yardıma muhtaç hale gelmelerinde kendi katkılarının ne kadar olduğuna bakılmaksızın herkese sağlık hizmeti sunmak ve herkesi kurtarmak için olabildiğince çaba harcanması başkalarını bir ölçüde olumsuz etkileyecek olsa da tutulması gereken en iyi yol gibi görünüyor. Bu konuda herkesin benimle aynı görüşte olmasını sağlayacak tam anlamıyla ikna edici nedenler sıralayabileceğimi sanmıyorum. Ama riske girmeyi seçenlere daha az saygı göstermenin haksızlığı bunun tersinden daha fazlaymış gibi geliyor bana. Çünkü sağlık hizmetini tanıyacağımız sosyal önceliği artırarak üçüncü kişilere yönelik riskleri hemen hemen yok oluncaya kadar azaltabiliriz. O zaman da riskten tümüyle kaçınmaya çalışanların buna itiraz etmek için akla uygun bir gerekçeleri kalmaz. Kaldı ki insanların çoğu sağlıklarını bir ölçüde riske atmaya gönüllü olarak hazırdır. Yaptığınız spordan uyguladığınız diyeti, meslek ve sevgili seçimini, hatta kadınlar için bir sevgili edinme kararı bile risk demektir. Çünkü bakirelerde rahim ağzı kanserine rastlanmaz. Ve hiç spor yapmama tercihine kadar her seçim belirli riskler içerir. Bu listeyi sonsuza kadar uzatabiliriz. Kıt kaynaklardan pay almak için gerçek bir yarışma düzenlenseydi, yarışmacılardan birinin sağlığını gerçekten hiç riske atmamış olduğundan emin olma şansımız çok küçük olurdu. Ayrıca yarışmacılarda sadece şu andaki durumlarına yol açmış olan riske karşı önlem almış olma koşulunu mu arayacağız? Yoksa sağlığa ve sakatlanmaya yönelik her türlü riskten kaçınmış olmalarını mı şart koşacağız? Ama bu konuda şu ya da bu yönde ikna edici tezler yetersizdir ve her iki kişinin de kurtarılamadığı ve tercih yapmak için bir nedenin gerekli olduğu durumlarda birinin kendisine zarar vermiş olmasının o kişiye değil de başka birine yardımı tercih etmek için bir gerekçe olarak kullanılma olasılığını bertaraf etmek acelecilik olur. Ama bunun keyfi bir şekilde yapılmasına karşı çıkan inandırıcı tezler vardır. Özellikle dikkat etmemiz gereken şey hangi risklerin kabul edilmez olduğu, dolayısıyla hangi risklere girenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı ve kurtarılamayacağı konusundaki kararımızın ön yargılardan etkilenmesine izin vermemektir. Özellikle yaptığımız tercihin haklılığını kanıtlayabilmeli ve buna hazır olmalıyız. Örneğin, fazla spor yapmaktan kaynaklanan sağlığa yönelik risklerin az spor yapmaktan kaynaklanan risklere göre daha kabul edilir olduğu kesin olmaktan uzaktır. Şimdi kişilere saygı başlığı altında tartışılmadan kalan son konuya geçmemiz ve bir doktorun hastalarına duyduğu saygının onlara ait bilgileri kendine saklamasını nasıl ve ne ölçüde gerektirdiğini sormamız gerekiyor. D. Sırdaşlık. Sağlık uzmanlarının hastaların sırlarını tutma ve hasta-doktor ilişkisi sürdüğü sürece kendilerine ulaşan rastgele gözlemden kaynaklananlar da dahil olmak üzere hasta ile ilgili her bilgiyi sır olarak değerlendirme konusunda bağlayıcı bir yükümlülüğü olduğu düşüncesi uzun zamanlardan beri tıp etiğinin en önemli prensiplerinden biri sayılmıştır. Hipokrat yemininde vurgulanmış olması bu prensibin direnginliğini kısmen açıklar. Hipokrat yemini çağdaş tıp etiğine belki de sağladığı yarardan daha çok zarar vermiştir. Hipokrat yemini garip bir karışımdır. Bu yemin özel bir loncanın yemininden bekleneceği gibi loncanın güvenceye alınması, sürdürülmesi ve başarısıyla ilgili prensiplerle başlar. Üyeler ilk önce hocalarına saygı göstereceklerini ve gerektiğinde onlara mali yardımda bulunacaklarını yemin ederler. En önemli ikinci prensip, diğer doktorların kızlarına değil de oğullarına parasız tıbbi eğitim verme yükümlülüğüdür. Bunun ardından sır tutma yükümlülüğünü de içeren daha evrensel etik ilkelerden oluşmuş bir grup ilke gelmektedir. Tıp uzmanları ücretsiz tıp eğitimi vermeye ve hocalarına mali yardımda bulunma yükümlülüğünü seve seve bırakmış gibidirler. Buna benzer bir seçicilik, yemeğinin bir bölümü olan düşük yaptırmaktan kaçınma yükümlülüğünde de ortaya çıkar. Ama Hipokrat ilkelerine karşı böyle bir seçicilik tavrının varlığına karşın sır tutma prensibine saygı hemen hiç dokunulmadan olduğu gibi kalmıştır. Ama bu prensibin nasıl yorumlanacağı ve uygulanacağı sorunu başta gelen sorun kaynaklarından biri olarak kalmış ve tıp etiğinin en ilginç ve zor vakalarından bazılarını yaratmıştır. Bu kitapta şimdiye dek geliştirdiğimiz görüşler bizi, bu ikilemleri çözemesek bile en azından nasıl çözmeye çalışacağımızı görebilir hale getirecektir. Ama sırdaşlık konusunu çevreleyen sorunları çözme girişimine başlamadan önce sırdaşlık görevine saygımızın çeşitli kaynaklarının izini sürmeli ve sonra da sırdaşlığı ve sınırlarını tartışmaya açan bazı önemli ve zor vakalara göz atmalıyız. Neden sır tutmalı? 1. Hipokratçılık. Sağlık uzmanlarının hastaların sırlarını tutmalarının ilk nedeni bunu yapmak zorunda olduklarına inanmalarıdır. Bu inancın kaynağı ya da otoritesi olarak Hipokrat yemeğini gösterilir sık sık. Ama bu yemeğinin diğer bölümlerini aldırmayıp da bu buyruğu yerine getirmekle yükümlü olduklarına inananların açıktır ki böyle yapmak için başka nedenleri vardır. Bir kere bugün çok az sayıda doktor bu yemin etmektedir ve bu yemin etmiş olan ve içerdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğine inanan biri bile bir sağlık uzmanı için uygun görülen yemeğinin neden bu olduğunu merak edebilir. Bu merak aşağıdaki üç neden üzerinde düşünerek giderilebilir. 2. Yarar. Sağlık uzmanlarının neden hastalarının sırlarını tutması gerektiği konusunda güçlü bir faydacı tez vardır. İlk olarak sağlık uzmanının verilen sırrı tutacağı inancı, hastaların sorunlarının herkese duyulmasından kaynaklanacak bir lekeden ya da başka bir tepkiden korkmaksızın yardım isteyebilmesini sağlar. Bu hem doktora çalışabilme olanağını hem de hastalara zaman geçirmeden yardım isteme cesaretini verir. Böylece bu ilke sağlıklı toplumun korunmasına yardımcı olur.